Ayrım 3. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gripcheva. Sayfa 47. 5. Bölüm. O sıralarda ben 18 yaşındaydım. Sofya'ya yeni gelmiş, Platno Tekstil Fabrikası'nda işe başlamıştım. Fabrikanın lojmanında kalıyordum. Lojman dediğimde hapishane desem daha yerinde olur. Dört yandan duvarla çevrili bir yapı. Issız ve yabancıydı bana. Dünyadan habersiz bir kızdım. Ne yargı, mahkeme diye bir şey duymuş, ne de parti ve komsomol denen şeylerin varlığından ve onların verdiği mücadeleden haberim olmuştu. O sıralarda Dimitri'yi tanısaydım, sanıyorum yalnızlığını ve acılarını hafifletmek için bütün gün hapishane önlerinde dolaşıp dururdum. Daha sonraları Dimitri'yle ilişki kurduğumuzda bana faşizmin zindanlarında geçirdiği 4 yıllık yaşamını sık sık anlatırdı. Yıllar sonra şunları yazacaktı Dimitri. Burjuvazi ve faşizmin iktidarda olduğu yıllarda hapishaneler adalet ve toplumsal kuruluş uğruna mücadele veren her kişinin fiziksel ve ellerinden gelseydi ruhsal bakımdan yıkımını sağlamak amacına hizmet eden en güvenli bir araçtı. O dönemde parti sayısız güçlük ve engeli yenerek hapishanelere düşenlerin yaşamlarını kurtarmak için bütün çarelere başvuruyordu. Dahası bizim partimiz faşizmin hapishanelerini düşünsel ve siyasal yönden hazırlıklı, yüksek kültürlü ve yürekleri savaşı sürdürmenin ateşiyle, coşkusuyla dolu, sağlam kadrolar yetiştiren bir ocağa dönüştürmek için mücadele yürütüyordu. Şunu da kabul etmek gerekir ki, her ne kadar bizim partimizin sol sektör çizgide bulunduğu dönemde hapishaneler konusundaki tutumu yanlıştıysa da, bu mücadelelerin verdiği sonuçlar yine de çok parlaktı. En güç koşullarda bile siyasi mahpuslarla toplama kamplarında bulunanların savunulması mücadelesinde geniş emekçi yığınlarının seferber edilmiş olması sonucu burjuva faşist iktidara hapishane ve kamplarda öldürücü rejim uygulama fırsatı verilmedi. İktidar, siyasi mahpus ve toplama kamplarına sürülenlerin iradelerini, ruhsal dayanıklılık ve mücadele azimlerini kırmayı başaramadı. Çok uğraştıysa da hapishanelerde gece gündüz yürütülen eğitim çalışmalarını bile engellemek olanağından yoksun kaldı. 1933 yılında hapishaneye ilk düştüğüm zaman 18 yaşlarındaydım. İşçiydim, pek fazla öğrenimim yoktu. Yaşamdan yana gerekli sayılan bilgim, görgüm de kıttı. Komsomol örgütüne yeni ayak basmıştım. Sınıf bilincim, kapitalist sömürünün dayanak noktalarında belli belirsiz kavrayabilmekten beni büsbütün işsiz olmasam da haftalar boyunca ücretsiz izinli kalmaya zorlayan o zamanki ekonomik bunalımın darbelerini iyice sezmekten oluşuyordu. Komsomolcu oldum ama kendimi sosyalist sayıyordum. Oysa ne teorisinden ne de pratiğinden haberim vardı. Bu yüzden beni polis müdürlüğünden çıkarıp hapishaneye gönderdiklerinde oraya bir an önce ulaşmaya, kendi insanlarım saydığım öğrenci ve yaşlı devrimcilerin arasında olmaya can atıyordum. Beni öz kardeşleri gibi kabul edeceklerinden, bana ihtiyaç duyduğum her şeyi öğreteceklerinden emindim. Aldanmış da değildim hani. Merkez Sofya Hapishanesi'nde çoğunluğu genç olan 60 kadar siyasi mahpus vardı. 1933 yılının baharında İhtimal Lisesi'nde çalışmalarına başlayan Marksist-Leninist derneklere katılmış gençler vardı bunlar arasında. En yaşlısı olan Slayevko Novanski yönetmenleriydi. Novanski hapisten çıktıktan sonra illegal parti çalışmalarında büyük etkinlik gösterdi ve faşizme karşı savaşta kahramanca öldü. Burada yine 1933 ilk yazında deşifre edilerek tutuklanan tarım fakültesi öğrencileri bulunuyordu. Başta Dikov olmak üzere 10 kadar öğrenci yardım ve yataklıktan tutuklanmıştı. Komsomol üyesi birkaç işçi de vardı ki bunlar aynı yılın 3 Eylül'ünde Dimitrov'un hapishaneden kurtarılması onuruna Uluslararası Gençlik Günü'nde Alman elçiliği önüne giderek toplantı yaptıkları için tutuklanmışlardı. İçlerinden ikisi terziydi. Biri Slavcho Rodomlinski, öteki Atanas Blakovzin'di. Siyasal mahpuslardan gazete ve dergi yazarlığı yapmış olanların en yaşlısı ise Nikola Alekseyev'di. Çok genç, hele kimilerinin polis işkencesinden ilk kez geçen kimseler olmalarına karşın bu toplulukta yüksek bir moral ve savaşçı bir ruh vardı. O dönemde partinin sol sektör çizgisi anlayışına göre hapishaneler faşizmin içten alınması gereken bir kalesi olarak niteleniyordu. Hapishanelerdeki sınıf mücadelesinin temel görevlerinden biri olarak bu mücadelenin açık yürütülmesi, siyasi mahpuslarla hapishane yönetimi arasındaki çatışmaları alevlendirmek için en küçük bir olay ve olgudan bile yararlanılması yoluyla mücadelenin gittikçe daha yüksek boyutlara eriştirilmesi görevi öne sürülüyordu. Bu konuda alınan bir karara göre savcı, hapishane müdürü ya da onun yardımcısı koğuşlara girerken ve çıkarken ayağa kalkmıyor, şapka çıkarılmıyordu ki bu tutum onları son derece kızdırıyordu. Siyasi mahpusların kendilerini her zaman protesto ile karşıladıklarını düşünmek onları çileden çıkarıyordu. Onların deyimiyle siyasi mahpusların kötü tutumu karşısında kuduruyorlar, çoğu zaman bütün kolektifi mektuplaşmaktan, görüşme olanağından ya da dışarıda bir meslektaşın girmesi hakkında yoksun bırakarak cezalandırıyorlardı. Hapishanedeki nöbetçi odasına girilirken şapkaların çıkarılmaması, içeride her şapkaya durulması ve yönetim kurulundan biri bu duruma karşı gelecek oldu mu protesto gösterisinde bulunulması kararlaştırılmıştı. Biri nöbetçi odasına çağrıldığında kış olsun yaz olsun başına şapka koyarak gitmesi ve içeride şapkayı asla çıkarmaması gelenek olmuştu. Hapishanenin bekçi köpekleri ellerinde kırbaçla bekliyor, önce şapkayı çıkarmaya yelteniyor, sonra da siyasi mahpusun üzerine çullanarak adam akıllı bir dayaktan geçiriyor, ardından kurbanlarını ceza koğuşuna atıyorlardı. Mahpuslar uluslararası işçi sınıfının ve bizim tarihimizden çeşitli olaylarla ilgili kutlamalar hazırlayıp büyük bir özenle gerçekleştiriyorlardı. Bu kutlamaların yapılmasından önce uzun süre hazırlık işleri sürdürülüyordu. Bu hazırlık işlerine o tarihe ilişkin yazılar, öyküler, şiirler yazmak gibi eylemler giriyordu. Bu yazılar gayet gizli olarak elde yazılan hapishane gazetelerinde yer alıyordu ve genellikle 4-5 sayı yapılıyordu. Kutlanan günün tarihi üstüne o zamanki önemine ilişkin raporlar okunuyordu gizlice. Hapishane kolektifinin ve bir bütün olarak partinin çözümlemek zorunda olduğu sorunlar gözden geçiriliyordu. Kutlama günü bütün siyasi mahpuslar açlık grevi ilan ederdi. Açlık grevinin ilanı sabahleyin gardiyan ve hapishane yönetiminin çay dedikleri az şekerle tatlandırılmış sarımtırak ılık suyun kahvaltı diye getirildiği anda yapılırdı. Bütün mahpuslar karavanlarının başına toplanırdı. Siyasi temsilci öne çıkar, başgardiyanın gelmesini isterdi. Başgardiyan gelince de o günün bizim için, bizim partimiz ve işçi sınıfı için tarihsel bir gün olduğunu, bu nedenle dışarıdaki emekçilerle dayanışma ve yaşamak zorunda bırakıldığımız durumu protesto ifadesi olarak o gün açlık grevi ilan ettiğimizi söylerdi. Elbet başgardiyan protestolarımızın sonunu beklemezdi hiçbir zaman. Öfkeden kudurarak köpürür, hepimizin koğuşlara tıkılmasını ve bütün gün orada kapalı tutulmamızı emrederdi. Sofya Merkez Hapishanesi'nde kaldığım sürece 1923 yılı Eylül ayaklanması, 7 Kasım'da Ekim Sosyalist Devrimi yıl dönümlerinde Lenin, Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un doğum günlerinde ya da o zamanki adıyla Üçler Günü'nde 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü ve Paris Komünü 18 Mart günlerinde açlık grevleri yapmıştık. Bizim polis eylemlerimiz, bunlar hakkında parti ve hükümet basınında yeni yeni haberler çıksa da hapishane yönetimini çok fazla rahatsız etmiyordu. Ne var ki hapishanedeki rejime karşı eylemde bulunacak olduk mu kuduruyorlardı. Bu eylemlere Sofya Merkez Hapishanesi'nde o zaman sayısı 1200'ü bulan adli mahpus da katılıyordu. Bu eylemler aracılığıyla biz bu 1200 kişinin lokmasından yapılabilecek hırsızlıkları önlüyorduk. 1933 ve 1934 yıllarında hırsızlık her gün karşılaşılan ve küstahça apaçık yapılan bir işti. Sözün gelişi hapishane hastanesi için gelen süt, hastalara gideceği yerde o sırada hapishane müdürlüğü binasında oturan müdürle yardımcısının mutfağına aktarılıyordu. Mahpuslar için verilen şeker ve diğer besin maddeleri de yine oraya gidiyordu. 1933 yılının yazından Ekim ortalarına kadar hapishane müdürlüğü mahpuslara ne paylarına düşen çamaşır sabununu vermiş ne de banyoda sıcak su bulundurmuştu. Bu durum sabıkalı suçlular arasında olduğu gibi siyasi mahpuslar arasında da ifadesi olanaksız bir pislik, kirlilik yarattı. Çokları uyuza yakalanmış, hemen hemen hepsi de bitlenmişti. Parti ve komsomol yönetiminin aldığı bir kararla 1933'ün Eylül sonunda siyasi mahpuslar kolektifi gerek çamaşır, gerekse banyo için sabun ve sıcak su verilmesi konusunda genel hapishane protesto eylemini hazırlamaya başladı. Önce bir sabah getirilen çayı geri çevirdik. Bu bir sonuç vermeyince bir öğle yemeğini geri çevirdik ve adli suçluların koğuşları önündeki alanda miting düzenledik. 6 Ekim gününün akşamı soğuk ve bakımsız Sofya hapishane binası büyük bir kasırgayla sarsılıyordu. Koğuşların kapıları kilitli değildi. Akşam yemeğine yakın bir zamandı. Siyasi mahpuslar bölümünün dar koridorlarında sinirli sinirli geziniyorlardı. Arada sırada gezi alanından koridoru ayıran parmaklıkların ötesine dikiyordu gözlerini. Adi suçluların bulunduğu alanda bir canlılık ve gerilim seziliyordu. Biraz sonra nöbetçi gardiyan koğuş nöbetlerine yemeğin dağıtılması için demir parmaklıklı kapıyı açtı. O anda gardiyanların beklemediği bir şey oldu. Mahpuslar yemeği alacakları yerde kapının demir parmaklıklarına sarıldılar. Gardiyanın kapamasına izin vermediler. Bütün siyasi mahpuslar alana çıktılar. Bir komut yerine getirmişler gibi 3 katlı gezi alanının demir korkuluklarında adli suçlular belirdi. Konuşmacı olarak görevlendirilen siyasi mahpusun sesi gürledi. Mahpus yoldaşlar! Hapishane birden sessizleşti. Konuşmacı birkaç aydan beri kimsenin sabun ve sıcak su yüzü görmediğini, kirpas içinde kaldığımızı, bit ve uyuza kardığımızı, hepimizin tayınından aynı biçimde çaldıklarını ama bizi birbirimize karşı düşman yapmayı ustaca başardıklarını anlatıyordu. Bu sözlerin arasında haykırışlar duyuldu. Doğru! Bravo! Gür alkışlar hapishanenin ıssızlaşan soğuk koridorlarını baştan başa doldurdu. Bu arada nöbette bulunan baş gardiyanlardan biri hiç kimseyle söz dalaşına girmeden ortalıktan kayboldu, yer yarıldı da sanki içine girdi. Birkaç dakika sonra arkasına tek kol halinde askerleri takmış olarak geldi ve soluk soluğa koridorun bizim koğuşların bulunduğu tarafına arkamıza geçti. Birden sert bir komuta duyuldu. Koğuşlara gir, yoksa ateş ederim. Süngülü mavzerleri ellerinde sımsıkı tutan asker kordonu arkasından geçerek koğuşlara dağıldık. Kapıları kilitlediler. Koğuş kıdemlisi hapishane yönetimi konuşmacıyı koğuştan çıkararak cezalandırmak isterse buna izin vermememiz için kararlı olmamız gerektiğini bildirdi. Böyle bir durum karşısında nalınlarla kapılara vurmaya başlayacaktık. Alarm sinyalinde konuşmacının bulunduğu koğuşun karşısındaki kapıya vurmaya başlayarak mahpuslardan biri verecekti. "Orada!" dedi koğuş kıdemlisi. "Arkadaşlardan biri nöbet tutuyor. Kapının gözetleme deliğinden olayın gelişimini izleyecek. Konuşmacıyı dışarı çıkarmak istediler mi? Hemen kapıya vurmaya başlayacak." Öyle de olmuştu. Toplantı olayından biraz sonra karşı koğuşun kapısına vuruldu. Önceden yapılan anlaşmaya göre aralıklı olarak dalga dalga nalınla dövülmeliydi kapılar. Kimi zaman ara verilerek öteki koğuşlarda ve genellikle bütün hapishanede bu eylemin nasıl geliştiği anlaşılmalıydı. Ama bizim koğuşta bu yönerge yerine getirilmedi. Biz kendimizi coşkuya kaptırarak bu koğuşu unutuvermiştik. Açsız arasız basıyorduk nalınları kapıya. Kaldı ki bu coşku ateşlendikçe hepten gayrete geliyor, nalınlarımızla kalın tenekeli kapıyı tokmakladıktan başka sesimizin çıktığı kadar da bağırıyorduk. Bizim koğuş ana kapının yanı başındaki koğuştu. Koridora girmek için bizim önümüzden geçiliyordu. Başkaları vuruşları kestiği zaman bizim devam ettirmemiz, üstelik sesimiz çıktığı kadar bağırmamamız hapishane yönetiminin bize karşı özel bir tavır takınmasına neden olmuştu. Tam kapıyı nalınla dövmeye doymuştuk ki kapı açıldı. Kapıda sarılı mavili giysilerle hapishane bekçisi belirdi. Arkasında elleri tüfekli asker kordonu vardı. Bekçi bağırarak dışarı çıkmamızı söyledi. İçimizden biri dışarı çıkar çıkmaz bir askerin dipçik darbesiyle yere, beton zeminin üzerine devrildi. İkinci çıkana da vurdular. Ne var ki o hazırlıklıydı. Ayaklarının üzerinde durabildi. öteki askerlerin dipçik vuruşları arasından geçerek ileri doğru koştu. Üçüncüsü, kendisini korumaya çalışırken ani bir içgüdüyle bir mavzere sarıldı. Mavzer elinde kalıverdi. Bu hareketin provokasyon sayılabileceğini kestirerek yıldırım hızıyla tüfeği geri verdi. Ama asker bağırmaya başlamıştı. "Başçavuşum, şu altın dişli elimden tüfeği almak istiyor." Neden sonra bizi demir parmaklıklı son kapıdan içeri, müdürlüğün önündeki koridora ite kaka sokmaya çalışırlarken Bay Radin'in ağzını sımsıkı kapalı tuttuğunu gördüm. Uzun boylu, zayıf, kara bıyıklı bir başka erkek mahkumsa yapay bir gülümsemeyle ağzını açık tutuyordu. Askerin altın dişli dediği onlardı demesinler diye. Ne var ki bunun kimseye faydası olmadı. Dayak müdürlüğün önündeki koridorda da devam etti. Burada pişkin sadist müdür yardımcısı veriyordu komutları. Kudurmuşçasına esip savuruyor, durmadan vahşice bağırıyordu. "Vur! Yalnız gözlerine indirme!" Vuruyorlardı durmadan. Biz sessizce kendimizi savunuyor, ellerimizi yukarı kaldırarak başlarımızı korumaya çalışıyorduk. Bir ara ağır dipçiklerden biri altın dişi olmadığını göstermeye çalışan o uzun boylu bıyıklı adamın koluna rastladı. Acıdan müthiş bir çığlık kopardı. Onun sesi ötekileri sarsmıştı sanki. Biz de bağırmaya, yardım istemeye başladık. Ürpertili bir bekleyiş içinde sessizleşen hapishaneyi yeni baştan uyandırdık. Biraz sonra koğuşların demir kapılarının nalınlarla vurulmaya başlandı. Ayaklanan hapishaneden korkan askerler bizi koridorun arka kapısına doğru itmeye başladılar. Issız hapishane avlusuna çıkarıldık. Oradan da hayvanlar gibi beton döşemeli soğuk asker koğuşuna tıkıştırıldık. Gürültü devam ediyordu. Gürültü değil, kasırga esiyor, uğulduyordu hapishanede. Kimi haykırışlar dalga dalga bizden yana geliyor, yanımızdan geçerek uzaklaşıyor, sonra binlerce kez yine geliyor, yine uzaklaşıyordu. Hiç kuşku yoktu ki bu kasırga bizi daha kanlı işkencelerden kurtarmış, hapishane yönetimini aldığı karardan vazgeçirmişti. Koğuşa tıkıldığımız vakit içeride konuşmacıyı, siyasi mahpuslar arasında en seçkin bir kişi olan Nikola Alekseyev'i bulduk. Soğuk beton zemin üzerinde birbirimize sımsıkı sokulmuş duruyor, işkencenin yeniden başlamasını bekliyorduk. Bütün geceyi göz kırpmadan geçirdik. Ama o gece kimse gelmedi. Ertesi günde görünmediler. Hela'ya gitmemiz için gelip kapıyı açmadılar. Bizi aç ve susuz bıraktılar. Ta ertesi günün gecesi gelip kapıyı açtılar. Hela'ya gitmemize izin verdiler. 15 gün koğuşta kapalı tutulmak üzere cezalandırıldığımızı söylediler. Asla dışarı havalandırmaya çıkmamak, çıplak beton üzerinde 15 gün yatmak ve günde bir kez sıcak yemek yüzü görmek demekti bu. Ceza koğuşunun dışında neler olup bittiğini daha sonra öğrenebildik. Bizim içeri tıkılmamızdan sonra hapishane yönetimi öteki siyasi mahpuslara karşı da aynı biçimde davranmıştı. İkişer ikişer sıraya dizilerek dipçiklerin arasından geçirmişler, vura vura hapishanenin mahzenine, banyonun bulunduğu salona kapamışlardı. Dahası da askerler getirilerek yığınsal bir işkenceye hazırlık yapılmıştı. Ne var ki sonradan akıllarına itiraflar koparabilmek, siyasi mahpuslardan hangisinin dışarıyla bağlantı kurduğunu, bu durumları kimin örgütlediğini anlayabilmek amacıyla işe adli mahpuslardan başlamak gelmişti. İşkencelerin başladığı sırada hapishaneye savcı gelmiş, içerideki ayaklanmayı bütün Sofya'nın öğrendiğini ileri sürerek özellikle siyasi mahpuslara her türlü dayak ve işkenceyi yasaklamış, bununla hapishane yönetimini hayal kırıklığına uğratmıştı. Kuşkusuz bizi o zaman yine parti ve kamuoyu kurtarmıştı. Yalnız bu da değil. Hapishane yönetimi dışarıdan gelen baskı karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Artık bütün mahpusların payına düşen sabun verilmeye, yıkanmak ve çamaşır için sıcak su sağlanmaya başlanmıştı. Adli mahpuslardan ayrı tutulabilmek için bizi hapishane binasının dışında bulunan bir odaya kapadılar. Ama adli mahpuslarla bağlantımız kesilmedi yine de. Bize dışarıdan kitap ve kendi gazetelerimiz, hangi sıcağı sıcağına, mürekkebi kurumadan derler ya, işte öyle baskıdan çıkar çıkmaz derhal geliyordu. 10 Ocak 1934 günü 1933'te ortaya çıkarılan Saço Kosorciyev illegal parti basım evinin davasına bakılmaya başlanıldı. Eylemcilere ve bizim hareketin üyelerine karşı düzenlenen bütün duruşmalarda olduğu gibi bu duruşmada da iddianamedeki bütün suçlamaları kayıtsız şartsız yatsımak, yargıç kürsüsünü bizdeki burjuva iktidarının faşistleştirilmiş eylem yöntemlerini açığa vurmak amacıyla mahkemeyi de hapishanelerde siyasi mahpuslara karşı uygulanan ölümcül rejimi yargılamak amacıyla kullanmak yoluna gidilecekti. Tek tek her siyasi mahpusun duruşmadaki tutumu ve bir bütün olarak hepimizin tutumu için özel bir plan yapıldı. Planda herkesin neyi protesto edeceği, polisin hazırlandığı savcılık tanıklarına toplu olarak bütün kolektifin nasıl direneceği belirtilmişti. Sonunda da faşist diktatörlüğe ve faşist adliyeye karşı sloganlar söyleyecek, üzerinde yaşasın BKP, yaşasın illegal basın sözleri yazılı kızıl bayraklar dalgalandıracaktık. Planın son bölümünde sanıkların ceza koğuşuna kapatılmaları halinde gerçekleştireceğimiz bir girişim yer alıyordu. O zaman açlık grevine gidecektik. Öteki siyasi mahpuslarla bağlantı kurma işini de somutlaştırmıştık ki bu da açlık grevini hep birden ilan etmemizi ve koğuştan çıkarılıncaya kadar grevi sürdürmemizi sağlayacaktı. Hapishane yönetimimiz bize ancak savcılık emriyle koğuşa tıkmaya hakkı olduğunu biliyorduk. Ama koğuşta kalacağımız süreyi saptaması için 27-28 gün sonra savcıya başvurduğunu iyi biliyorduk. Bu yüzden ceza koğuşlarında çoğunlukla bir ay kadar kalınıyordu. Kış günü bu kadar uzun bir süre buzlu koğuşta kalmanız hepimizin sağlığı için çok tehlikeliydi. Duruşmalar aşağı yukarı hazırladığımız plan gereğince geçti. Açlık grevine daha erken geçmemiz gerekti. Mahkemenin daha ilk günü biz sanıklar ve polisten getirilirken bizi dövülmüş olarak gördüklerini kanıtlayacak olan tanıklarımız mahkeme salonundan uzaklaştırıldık ve sonuna dek buradan uzakta tutulduk. Bizi sardalya gibi üst üste koğuşlara tıktılar. Kimse gelip bizi arayıp sormadı. Kaldı ki mahkeme kararını bile bize bildirmediler. Aramızdan biri nöbetçi gardiyana koğuşa kaç gün için kapatıldığımızı sordu. Savcılıktan bir haber alınmadığı cevabı verilince biz hemen parti örgütünün yönetim kademeleriyle bağlantı kurduk ve açlık grevi ilan edeceğimiz günü saptadık. Yordan günü denilen dinsel bayram 19 Ocak günü hapishanede büyük bir törenle kutlanıyordu. Çünkü o zamanki Adliye Bakanı ve hapishanenin en büyük şefi Koçakov'un adı Yordan'dı. O gün sabah erkenden hapishanenin yaylı sazlar orkestrası çalmaya, şarkı ve gürültüler duyulmaya başladı. Öğle üstü koğuşların önündeki giriş yerine çıkarak bir kağıt parçasına öteki siyasi mahpuslarla birlikte açlık grevi ilan ettiğimizi yazdık. Koğuştan çıkarılıncaya dek grevden dönmeyeceğimizi belirtiyor, haftada en az iki defa dışarıdan yiyecek getirilmesine izin verilmesini, siyasi mahpusları sadist bir zevkle işkence yaparak dövmesiyle ünlü gardiyan Grigory Chaptins'in değiştirilmesini istiyorduk. Son olarak da tam bir zafere dek grevi sürdüreceğimizi belirtiyorduk. Bildiriyi o anda nöbette bulunan bekçi Koli Simitrov'a verdik. Bekçi bildiriyi okudu, cebine tıkıştırarak bizi ite kaka koğuşa soktu ve çırpan yöresi ağzıyla görkemli görkemli söylendi. Yiyeceksiniz, yiyeceksiniz, demir parmaklıkları bile kemireceksiniz. Büyük bir özenle getirmeye başladıkları yemeklere kimse dokunmadı. Sırası gelmişken şunu belirteyim ki partinin sol sektör doğrultuda bulunduğu dönemde açlık grevine, siyasi mahpusların hapishane rejimine özellikle faşizme karşı mücadelesinde temel birkaç araç olarak bakılıyordu. Öyle ki bizim kararlılığımız sarsılmaz bir güçteydi. Sonuna dek dayanacağımıza yürekten inanıyorduk. Açlık grevine başladığımızda İkinci günü hapishane yönetiminin telaşa düştüğü sezilmeye başladı. Sabahleyin örtünecek battaniye ve döşek verildi. Akşam olunca baş gardiyan bizi görmeye ve yemekleri niçin yemediğimizi sormaya geldi. Üçüncü gün dışarıda gerici basın bile Sofya Merkez Hapishanesi'nde siyasi mahpusların açlık grevi yaptığını yazdığı zaman müdür yardımcısı da geldi. Yüzünün normal görünümü bile vahşilik ve sadistlik ifade eden bu adam bu kez Halim Sinelim görünmeye çalışıyordu. Baylar, diyordu zoraki bir ağırbaşlılıkla. Siz kültürlü kişilersiniz yahu. Sizinle insan her zaman anlaşabilir. Kendinizi neden üzüyorsunuz? Neden açlık çekiyorsunuz? Yiyin canım, hadi yiyin. İşte yemek çok güzel, çok lezzetli, diyor. Patates yahnisinin buharı tüten karavanayı gösteriyordu. Akşam yemeği vaktiydi. Açlık çekenler için akşamlar en zor geçen zamandır. Ağzın kurumuş, kafanın içinde boşluk, karnın zil çalıyor, miden büzülüyor alabildiğine. Bitkinlik son kerteyi bulmuştur. Bize de gerçekten yemek çok lezzetli görünüyordu. Müdür yardımcısı bile birdenbire son derece cömert olmuştu. Bize yoğurt da verileceğini vaat ediyordu. Yoğurt patates yemeğiyle çok iyi gidiyormuş. Yeter ki biz yemeye başlayalım. Aldanmadık. Dördüncü ve beşinci günde almadık yemeklerden. Altıncı gün hapishane yönetimi 30 gün için değil de yalnız 10 gün için koğuşa kapatıldığımızı bildirdi. Yemekler yine geri çevirdik. O akşam siyasi mahpusların yönetim kuruluyla bağlantı kurmayı başardı ve öğrendik ki birlik oluşumuz ve partinin yürüttüğü bize destek kampanyası sonucu mücadele kazanılmıştı. Ancak o zaman grevden vazgeçerek kazanan kişilerin gururuyla karınlarımızı adam akıllı doyurduk. Katıldığım son açlık grevi 1935 yılının 31 Aralık'ında eski Pleven hapishanesinde ilan edilmişti. Nisan 1934'te Sofya hapishanesindeki bütün siyasi mahpuslar oraya sevk edilmiştik. Grev yalnızca bir günlüktü ve ütopik bir isteğe dayanıyordu. Tamamıyla serbest bırakılmamız isteğine. Aslında biz bu greve törensel bir eylem olarak yanlış diye belirlenen bir mücadele biçimine veda olarak başvurmuştuk. 1936'nın ikinci yarısında Komünist Enternasyonel'in 7. Kongresinden sonra Pleven hapishanesine parti geniş oturumunun son kararları geldi. Kararlarda sol sektör çizgiye karşı açık bir tutum belirtiliyor ve bundan sonra uygulanması kesinlikle yasaklanıyordu. Biz artık bu konuda raporlar dinlemiş, bu kararlar üzerinde ateşli tartışmalara başlamış bulunuyorduk. Gece gündüz hep bu konuyu tartışıyorduk. Şimdi son açlık grevimizde yılbaşı gecesinde uzun uzun düşüncelere dalmamıza neden olmuştu. Partinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalar büyük ölçüde dogmatik bir sekreterlik olarak belirtiliyor, bu sekreterliğin partinin yığınlarından kopmasına yol açtığı ileri sürülüyordu. Şimdi artık gözümüz açılmıştı ve biz siyasi mahpusların hapishane yönetimi ile arasında ardı ardısı kesilmeden haksız olarak yarattığı çelişkiler, karakolla her zaman yaptıkları kavgalar, 10 günlerce süren açlık grevleri ve ceza koğuşlarının yıpratıcı etkisini sunan bir geçmişin anlamsızlığını görmeye başlamıştık. Ama bu eksikliklerin yanı sıra güzel şeyler de görünüyordu. Demir bir disiplin, parti uğruna, arkadaşlık uğruna özverili olmanın örneğini veriyordu siyasi mahpuslar. Giderek bu nitelikler karakterlerinin belirgin bir özelliği haline dönüşüyordu. Dimitr anılarını yazıp bitiremedi. Üzerlerinde derinlemesine çalışamadı. Yaşamın egemen tefrişatçısı o denli erken gelmeseydi belki de hapishanede kaldığı yılların bir başka yanında açıklamayı başaracaktı. Bu yapıcı yanıydı hapishane yaşamının. Cahil bir genci inançlı bir sosyaliste dönüştüren, söndürülmez bir bilim sevgisi oluşturarak alevlendiren yanıydı. Hapishanede yaşamın tablosunu tamamlamak için o uzun hapishane yılları üstüne benim düşüncelerini bölümleşen Peter Tsanev, Grudy Atanasov'un anlattıklarını eklemek istiyorum. Hapisteyken yüklendiğim ilk parti görevi kütüphaneci olmaktı, diyor Pete Tsanev. Kitaplığımda yerli ve yabancı yazarlardan 50-60 kitap vardı. Kimileri hapishane sansüründen geçmiş, kimileri gizli yollardan gelmiş ama hepsi savcılığın imzası ile mührünü üzerinde bulunduran kitaplardı. İmza taklit etme ve mühür yapma sanatını çok iyi beceren yetenekli kişiler vardı aramızda. Kitaplığım Bay Koço Tisenevor'un 1941 yılında Çırpan Polis Müdürlüğü'nde öldürüldü. Bana bağışladığı eski sandık içinde bulunuyordu. Bir gün sandığı açmış bulunduğum bir sırada bizim koğuşa uzun boylu, ince, 18 yaşlarında bir genç girdi. Tanıştık, konuştuk, bana yaşam öyküsünü anlattı. Dimitr Gripchev, Pleven hapishanesine Sofya hapishanesinden sevk edilmişti. İllegal basımcıların yasa dışı eylemleri davasından hüküm giymişti Dimitr. Kitap okumayı, özellikle edebi yapıtları sevdiğini söyledi. Theodore Dressel'in Amerikan Tragedy'sini seçti. O günden sonra Gripcho yakın dostları ona bu adla hitap ediyorlardı. En ısrarlı okurlarımdan biri oldu. Anımsadığım kadarıyla kitaplıktaki bütün kitapları okumuştu. Bunlar arasında Klim Samgi'nin Yaşamı, Anna ve Maxim Gorki'nin daha başka yapıtları, Westerman'ın Mavrisius davası, Jack London'un Demir Ökçesi, Vazov'un ve daha başka Bulgar yazarlarının hapishane kitaplığından aldığımız yapıtları bulunuyordu. BKP'de George Dimitrov'un büyük etkisi ve izlediği önemli siyasi çizgi egemen olmaya başladıktan sonra biz siyasi mahpuslar çalışmalarımıza yeni baştan düzenledik. Parti eğitimini yeni bir temel üzerine örgütledik. Anlamsız açlık grevleriyle ve öteki sektör gösterileriyle dalga geçmeyi başarıyorduk artık. Eğitim uğraşlarına başladığımız zaman pencereye bir nöbetçi koyuyor, kimi zaman da durumu daha da iyi maskeleyebilmek için önümüze satranç tablasını ya da daha başka oyunlar koyuyorduk. Eski hapishanedeki koşullar çalışmalarımıza yardım ediyordu. Burada odalar daha büyük olduğu için 20'şer, 30'ar, hatta 40'ar kişi bir arada kalıyorduk. Politik, ekonomi, felsefe kursları düzenliyor, uluslararası işçi hareketinin tarihini, Leninizmi inceleyen konferanslar düzenliyorduk. Gripchev kurslara sadece dinleyici olarak değil, etkin biçimde katılıyordu. Uluslararası işçi hareketinin tarihi konusunda en başta gelen konferansçılarımızdan biri oydu. Özenle hazırlanıyor, açık ve anlaşılır bir dille konferans veriyordu. Bir gün gelip edebiyat tarihimize ilişkin kurslar da düzenlemeye başladığımız zaman yazarlarımıza karşı beslediği büyük sevgiyle o yine en başta gelen konferansçılarımızdan biri olmuştu. Program gelince hepimizin tek tek yazarlar üstüne konferans hazırlaması gerekiyordu. Gripchev, Yavorov'un yaratıcılığını seçti. Çok güzel hazırlanmıştı. Özellikle Ermeniler ve sürgüne gidenler şiirlerini eleştirerek Ozan'a çok doğru bir değer biçiyordu. Yavorov'un ikinci dediğimiz dönemindeki yapıtlarını biz o zaman daha kabul etmiyorduk. Hapiste Edebiyat Derneğimiz de vardı. 9 Eylül'den sonra ünlü yazarlarımızdan biri olan Haralan Rusev ilk adımlarını bu dernekte atmıştı. Dimitri Gripchev'de Edebiyat Derneğimizin üyesiydi. Yaratılıştan ağırbaşlı ve utangaç bir genç olan Gripchev, edebiyat eğilimlerini uzun süre bizden gizlemişti. Ama yavaş yavaş derneğimize onun öykü ve şiirleri de inceleme konusu olmaya başladı. Bu yapıtların nasıl bir edebiyat düzeyinde bulunduklarını ben söylemeyeceğim. Ama el yazısıyla yazdığımız hapishane gazetelerinde ve her şeyden önce Hapishane Edebiyat Cephesi adlı gazetede sık sık yer alıyordu yazdığı öykü ve şiirler. Gazetenin redaktörlerinden biri hapishane şairimiz Haskovolu Mihail Stanovoy amca, Bogomil Drenski, Peter Boynski ve daha başkalarıydılar. Belleğimde Gripchev'in Düşmanlar adlı bir öyküsü kalmış. Altında Borowski takma adı bulunuyordu. Şu insanların yazgılarına bakın. Edebiyata karşı o denli büyük sevgisi olan Gripcho'nun kurtuluştan sonra edebiyatla bütün ilişkisini keserek sosyalist yurdumuzun savunulması gibi sorumluluk isteyen bir görevi üstleneceği ve yaşam yolunu Devlet Emniyet Komitesi'nde bir general olarak tamamlayacağı o zaman kimin aklına geçerdi? Ne var ki genç komsolcu daha o zaman bu yüksek görevin gerektirdiği niteliklere sahipti. Cesurdu, serin kanlıydı, doğruluğu seven ve davası uğruna ölmeye hazır bir derecede bağlı kişiydi. Esnafça inanışlardan uzak, çıkarcılık, kıskançlık, öç alma ihtirası ve egoizm gibi duygulara yabancıydı. Hani bir söz vardır, sırtından gömleğini çıkarıp arkadaşına vermeye hazırdı. Bütün yaratılışında gerçekten sosyalistçe bir yüce gönüllülük vardı. Guridi Atanasov şunları anlatıyor. Gripchev ile bir numaralı odada kalıyorduk. Yataklarımız yan yanaydı. Nayboroyduk. Esperanto dilinde bu komşu anlamına geliyordu. Gripchev hapishanedeyken bu dili öğrendiği için bana bu sözcükle hitap etmeyi seviyordu. Ama ikimiz için de bu sözcük gerçek anlamından çok daha dolu bir içerik taşıyordu. Naybora sözcüğü hapishane arkadaşının yakınlığının simgesi, içtenlikli ilişkilerimizin ifadesiydi. Hapishane yıllarından ve daha sonraki zamanlardan kalan Gripchev ile ilgili çok iyi anılarım var. Karakter bakımından ağırbaşlı ve çalışkan, okumayı seven, onurlu, partiye sadık ve çok sevimli bir arkadaştı. Gripchev'in eli, mutfak işleri de içinde, her türlü işe yatkındı. Gereksinimi olan bir arkadaşa ve bütün kolektife yardımda bulunmak zor gelmezdi ona. Yaşamı boyunca hep böyle, Yorulmak bilmez, her zaman atik, tetik, gece gündüz gerekli bir işle uğraşan ve son nefesine dek parti nöbeti tutan bir kişi olarak kaldı. Hapishanede Dimitri politik derneklere de katılıyordu. Parti gizli yollardan siyasi mahpuslara politik literatür sağlardı. Dimitrov'un, William Pick'in, Ercoli, Palmiro Togliatti'nin ve Manuliski'nin Komünist Enternasyonu'nun 7. Kongresi'nde okudukları raporları böylece okuyabilmişlerdi. Robotnicheski Vesnik, İşçi Gazetesi'nin hemen hemen bütün sayıları ulaşabiliyordu onlara. Parti Meclis Komitesi'nin partinin yeni siyasal çizgisine ilişkin açık mektubunu okuyabilmişlerdi. Söz arasında şunu da belirtmeliyiz ki Dimitri Gribchev illegal edebiyatın koruyucularından biriymiş. 1936-1937 yıllarında Dimitri parti örgütü sekreteri Plodifli Raiko Kirkov'la bir koğuşta kalmışlardı. Raiko Kirkov faşizme karşı savaşın eşsiz militanlarından biriydi. 1944 yılında öldürüldü. Hapishanede Raiko Kirkov ile Gribchev illegal kitap, broşür, gazete ve belgeleri döşemenin altına kazılmış olan özel bir sığınakta gizlerlerdi. Hapishane gazeteleri söz konusu olunca bugün belki de çoğu kişi hayret eder ya da genellikle ne tür gazete olduklarını göz önüne getiremez. Siyasi mahpuslar bu amaçla kağıtları ince, kareli öğrenci defterleri kullanıyor. Dikkat ve özenle çok küçük matbaa harflerini elde yazarak koskoca yazı, öykü ve şiirleri sayfalara sığdırmaya çalışırlardı. Hatta bu gazetelerde karikatüre bile yer verilirdi. Her sayfayı 5 kez kopya ederek el yazılı yayınlarının tirajını sağlarlardı. Dimitri demirden bir sabır gerektiren bu çalışmaları seviyordu. Çoğu kez defterlere küçük harfleri yazma işini kendisine versinler diye yalvarıyor, bununla hem yazısını işlek hale getirmek hem de boş kaldığı zamana bir anlam kazandırmak çabası içinde yaşıyordu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 66.